Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Uyarı, bu podcast'te bahsi geçenler kimileri için tetikleyici olabilir. Şiddetin tek bir türü olmadığı gibi cinsel şiddetle mücadele de tek bir meseleye odaklanmaz. Cinsel şiddet, ayrımcılık, homofobi, transfobi, bifobi, türcülük, kadın düşmanlığı, engellilere yönelik ayrımcılık, ırkçılık ve benzeri baskıcı sistemlerle bir hayli ilişkilidir. Cinsel şiddetle mücadelede kesişimsel bir yaklaşım benimsemek de bu bağlantılar nedeniyle bu denli elzemdir. Mücadele ederken olduğu kadar cinsel şiddetten iyileşirken de bu kesişimlerin farkındalığı güçlendiricidir. Cinsel şiddetten iyileşme süreci acı verici olabilir. Ancak kontrol hissinizi yeniden kazanabilir ve iyileşebilirsiniz. Bu bölümümüzün konusu olan iyileşmeyi, üretimlerini cinsel şiddetten, duygusal şiddetten, fiziksel şiddetten iyileşme üzerine queer, vegan ve feminist çizimler olarak tanımlayan iyileşme çizimlerinin yaratıcısı Melis Berk ile konuşacağız. Hoş geldin Melis, nasılsın?
Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, çok heyecanlıyım çünkü bayağı hayranınım. Neredeyse başladığın ilk günlerden beri takip ediyorum, paylaşıyorum. Teşekkürler, çok iyileştirici, çok sağlatıcı bence çizimlerin. İyi ki varlar. Etrafımızı çevreleyen ve belki kendimizin de zaman zaman yeniden ürettiği şiddet ve şiddetin bir türü olan cinsel şiddet mitlerine karşı iyileştirici sloganların eşlik ettiği çizimler yapıyorsun. Aslı Alpar'la Kaos Gerile için gerçekleştirdiğiniz söyleşte 14 yaşında Reg Kanın ile resim yapmaya başladığından bahsetmişsin. Peki iyileşme çizimleri ne zaman, nasıl ve altını çizerek neden ortaya çıktı?
Şöyle bir süreçte ortaya çıktı. Kısa vadeli olarak. Hı hı. Öncelikle karantinada çok sıkılıyordum. Sonralıkla Lambda'da gönüllüydüm ve Lambda'da bir taciz olayı yaşadım. Lambda'nın tacize karşı herhangi bir politikası yoktu. Bir taciz olayı yaşandığında ne yapılacağına dair, bir nasıl süreç işleneceğine dair de bir metinleri yoktu. Bir bilgileri de yoktu hani. Ve o süreçte birileri bana inanmadığını söyledi. Birileri yaşadığım şeyin o kadar da önemli bir şey olmadığını söyledi. Birileri bir özürle geçerdi, ne olacak canım dedi. Ve ben bütün bunları yaşayıp Lambda'dan ayrılmak zorunda kaldım. Sonra uzun zamandır yaptığım bir şey vardı. Birinin yaşadığım herhangi bir şiddette ama daha çok cinsel şiddet olaylarında oluyordu bu. Bana inanmadığını duyduğumda ya da benden şüphe ettiğini, sorgulandığımı hissettiğimde internete İngilizce hayatta kalanlara inanıyorum yazıyordum. Ve insanların gösterilerde, yürüyüşlerde açtıkları inanıyorum, hayatta kalanlara inanıyorum pankartlarına bakıyordum. Sadece bunu yapıyordum. Bazılarını bilgisayara kaydediyordum. Sonra kendim de bunun görselini üretsem bunun güzel bir şey olacağını düşündüm. Bir de çok fazla Türkçe görsel yoktu. Türkçe olarak gördüğüm tek şey Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin hayatta kalana inan stikeriydi. Onun da görseli yoktu vesaire. Ben de bir an yana iki kadın okunan insan çizdim ve hayatta kalana inan yazdım yanına. İlk çizim böyle oldu.
Evet.
Sonra oradan devam.
Bu arada bölümün devamında bu kurumların cinsel şiddete dair politikalarını da konuşacağız. Ben keşke sana inanıyorumu duysaymışsın. İlla Google'dan aratmak durumunda kalmasaymışsın bunu duymak için. Peki çizimlerin olduğu paylaşımlarda aynı zamanda çizimlerini yazılı olarak da betimliyorsun. Neden?
Yazılı betimlemeleri şöyle yapmaya karar vermiştim. Lambda'dayken bazen görsel bir şeyler üretiyor. Yani üretmiyorduk aslında ama bir yerlerden buluyorduk ve paylaşacağımız şeyleri görsellerle paylaşıyorduk. Ve altına betimleme de koyuyorlardı. Görme engelli insanların da resmi göremedikleri için en azından içinde ne olduğunu anlamaları için bir bölüm. O yüzden yazıyorum.
Anladım. Daha da kapsayıcı olabilmek için sanırım. Çizimlerinde yer verdiğin ifadeler genelde birinci teki kişinin ağzından. Mesela öfkeliyim, zarar vermiyorum, kendimi sevmeyi öğreniyorum, dünyanın geri kalanından ayrı değilim, şiddet geçmişimden ibaret değilim gibi. İyileşme çizimleri sanki hem senin iyileşmenin bir parçası olan hem de insanların kendi iyileşmelerine dair kendilerine söyleyebilecekleri ya da böyle başkalarına bas bas varabilecekleri ya da kendilerine ya da çevrelerine tekrarlayabilecekleri ifadeler gibi diyebilir miyiz?
Evet, hayatta kalanın ağzından yazmaya dikkat ediyorum. Çünkü hayatta kalmak bir yandan bizi dilsizleştiren bir şey. Ve bu dilsizleştirilmeyi çözmek de bayağı önemli iyileşmek için. Hayatta kalanlara kullanabilecekleri ifadeler vermek bana iyi geliyor. Evet. Kendime de vermek.
Bence de iyi de geliyorsun. Kendi adıma bunu söyleyebilirim. İyi ki varsın.
Sen de.
İyileşmek unutmak demek değildir. İyileşme acıyı içerir. İyileşme travmayı içerir. Cinsel istismardan iyileşmek mümkündür demişsin çizimlerinde. Adı üstünde iyileşmenin ne olduğuna dair, hani adı üstünde iyileşme, ama hani iyileşme nedir, nasıl bir süreçtir, neleri içerebiliyor, acı ve travmadan bahsetmişsin. Hani nasıl bir süreç oluyor iyileşmek? Birazcık bundan bahseder misin?
İyileşmek benim için çok travmatik bir süreçti. Hı-hı. Öncelikle. Daha önce iyileşmenin başlarındayken diyebilirim buna. Hı-hı. Ya da işte travmanın hemen sonrasında gibi. İyileşirken iyi hissedeceğimi zannediyordum. Ve hı-hı, bence bu çok yaygın bir duygu.
Evet.
Ve ön kabul.
Evet.
Şey gibi, terapiye gittiğimizde bize iyi gelmesini beklemek ve terapide kendimizi iyi hissetmeyi beklemek gibi. Ama aslında terapiye gittiğimizde de bir açılma ve çözülme süreci yaşarız ve bu bizi yıkabilirdi.
Evet.
O yüzden
açığa çıkanlarla da ne yapacağını bilememek durumu olmuş, evet, oluyor. Orada aslında daha da bir desteğe ihtiyacı olduğun bir süreçte yaşıyor olabiliyorsun. Yani sürekli böyle iyiye doğru gibi böyle akmıyor. Evet. Evet, değil mi? Peki nasıl başa çıkıyorsun bu duygularla? Yani evet, açığa çıkıyor bir şeyler iyileşme sürecinde. Açığa çıktığında sürekli o hani iki ileri bir geri belki ilerlediğinde süreç neleri telkinledin sen kendine?
Kendime en çok söylediğim şey geçecek oldu. Ve yaşadığım duyguların sonsuza kadar böyle sürmeyeceğini, aslında çok kısa süreceğini bütün hayatım göz önünde bulundurulduğu zaman. Ve kendimi daha iyi hissetmemin, daha huzurlu, iyileşmiş ve mutlu da diyeceğim burada. Mutlu benim geçmişte kullanmaktan çok çekindiğim bir sözcüktü ama artık kullanabiliyorum ve bu da iyileşmemin bir parçasıymış gibi geliyor bana. Hissetmenin mümkün olduğunu hatırlatmaya çalıştım. Örneğin şeydi, eski sevgilimle yaşadığım evin duvarlarına kendimi kötü hissettiğimde yazı yazardım. Kocaman kocaman yaşadığım şeyler geçicidir, duygularım geçicidir cümleleri vardı duvarlarda. Ve buna iyi geliyordu bayağı.
Evet, bence de kesinlikle bu geçeceğini biliyor olmak iyi geliyor. Yani depresyonda da düşündüğümde mesela, böyle depresif dönemlerimde ilk çok büyük bir hani majör bir depresyon yaşadığımda mesela şey olmuştum, ben çok kötü hissetmiştim. Sonrasında iyi hissettiğim bir dönem, sonra tekrardan bir depresif bir dönem geldi. Bu defa şey dedim, geçecek. Hani okey.
Şey, bir de çizmeye başladıktan sonra beni tetikleyecek ya da kendimi yaşadığım travmatik şeylere geri götürecek herhangi bir şey yaşadığımda tekrar bunu bir şekilde cümleleştirip çizmeye çalıştım.
Evet.
Ve bu bana gerçekten çok iyi geldi.
Evet. Yani çünkü evet, senin de iyileşmenin parçası çizimler ve bence gerçekten başkalarının iyileşmesine de yardımcı oluyor. Bir çiziminde mağdur değilim, kurban değilim, hayattayım diye ifade etmişsin. Sen de bir hayatta kalansın. Neden cinsel şiddete maruz kalan kişiyi hayatta kalan şeklinde ifade ediyoruz? Yani neden olduğunu biliyorum ama hani senden dinlemek istiyorum. Çünkü dinleyicilerimiz de senden duysun istiyorum. Kapsayıcı, iyileştirici ve güçlendirici sözler ve çizgiler üretiyorsun. O yüzden bu hayatta kalan meselesini neden böyle dediğimizi senden dinleyelim istiyorum.
Hayatta kalanı şu an için cinsel şiddet yaşamış ya da herhangi bir şiddet yaşamış insanlar için kullanılabilecek en güçlendirici ifade olduğu için kullanıyorum. Ama hayatta kalan ifadesiyle, geçmişte kendimi kötü hissettiğim de oldu. Ben insanların bunu hissedebileceğini de anlayabiliyorum. Çünkü evet, hepimiz hayatta kalmıyoruz.
Evet.
Ve bazen bunu başka birinin yazısında görmüştüm. İnsan kendine oturup bu hayatta kalmak mı diye sorabiliyor. O yüzden yeni sözcüklere ihtiyacımız var bence.
Hayatta kalanın da ötesine geçtiğimiz sözcüklere, evet, değil mi?
Hayatta kalmayanları da kapsayan ve bu kadar insana kendini güçlü olmak zorunda hissettirmeyen bir sözcük de kullanabiliriz belki. Ama şu an için elimizdeki en kullanılabilir sözcük bu gibi geliyor.
Evet. Ve mesela bir ifadende de şunu söylüyorsun, bir çizimine eşlik eden bir cümlede. Şiddet söz konusu olduğunda da birincil söz hakkı öznelerin. Yani burada şeyin altını çizmek istediğim için soruyorum. Hayatta kalan diyelim şimdi. Hayatta kalan nasıl kendinden bahsedilmesini istiyorsa o şekilde, yani onun tercihine yöndeyse o şekilde bahsetmek sanırım en doğrusu. Yani bence öyle. Yani o kişinin tercihini öğrenene kadar da hayatta kalan diye bahsetmek, en azından öğrenebildiğimiz ve hayatta kalmış biri ise hayatta kalan diye bahsetmek sanırım en şu an için kapsayıcı ifade. Kanadalı feminist örgüt Femifesto'da hazırladığı Use the Right Words kitapçığında şöyle diyor mesela. Çoğu kişi güçlendirici bulduğu için hayatta kalanı kullanıyor. Ama kimileri de detay içermediği ve kişiyi genel olarak bu şiddet türüyle ilişkilendirdiği için, yani genel şiddet türüyle ilişkilendirdiği için cinsel şiddete maruz bırakılmış kişiyi kullandığını söylüyor. Önemli olan aslında şiddetsiz, güçlendirici ve olabildiğince kapsayıcı bir dil inşa etmek sanırım. İyileşmeye de en iyi gelen bu süreçte bu oluyor gibi. Peki mesela yeni kelimelere ihtiyacımız var dedin. Aklına geliyor mu şu an? Var mı kafanda dönen alternatifler?
Bunun üzerine son zamanlarda, son birkaç yılda çok fazla düşünmedim yeni bir sözcük üzerine. Ama lisedeyken hayatta kalmak üzerine birlikte düşündüğümüz bir arkadaşım vardı. Ve yeni bir sözcüğe ihtiyacımız var. Hem fiil olarak kullanılabilecek hem isim olarak kullanılabilecek diye düşünmüştük. İzim. O zaman isim.
İsim. Ha.
O zamanlar cinsel şiddete uğramak şeklinde kullanılıyordu. Maruz kalmak da bize kendimizi çok iyi hissettirmiyordu. O yüzden aslında bir fiil de arıyorduk sözcük olarak. Ben o zamanlar Türkçeden ziyade Osmanlıca Türkçe sözlüğe bakmıştım. Çünkü Türkçede şu an kullandığımız bir kelime olmasını istememiştim. Bunun sebebini şu anda çok hatırlayamıyorum ama sanırım başka şeylerle ilişkilendirmek daha zor olsun diye böyle istemiştim.
Evet, anladım. Ben de onu tahmin edecektim.
Sair diye bir sözcük bulmuştum.
Sair.
Evet. Temel anlamı bir şeyden geriye kalmaktı. Burada geriye kalmayı hayatta ya da değil herhangi bir şekilde yaşadığımız olaydan geriye kaldık ve buradayız şeklindeki bir anlam için iyi bulmuştum.
Bunu fiil olarak nasıl kullanırdık sair'i?
Sair olmak şeklinde.
Okay.
Gezen, dolaşan, seyyar diye bir anlamı vardı. Bu da hayatta kaldıktan sonra sabit olmadığımız, değişebildiğimiz ve hareket halinde olduğumuzu vurgulaması için bence iyi bir anlamdı. Bir de öteki anlamı vardı. Bu da o zamanlar...
Anlam olarak öteki.
Evet, öteki diye bir anlamı. Öteki başkası. Bu da o zamanlar şeyi çok yaşıyordum. Hayatta kaldığım için dışlanmayı, bir insana yaşadığım cinsel şiddeti anlattığımda o insanın benden uzaklaşmasını, bir örgüte gittiğimde benimle tekrar iletişim kurmamalarını. Ve hani evet, hayatta kalanı bir kimlik olarak kullanmayı seçebiliriz ya da seçmeyebiliriz ama bu paylaştığımızda insanların bize nasıl davranacağını etkileyen bir şey.
Evet.
Ve bu ötekileştirilme halini vurgulamak için de bu iyi bir anlammış gibi gelmişti. Yani kendi aramızda bu sözcüğü kullanıyorduk o arkadaşımla ya da işte ben terapiye gittiğimde terapistime anlatıyordum ve bu sözcüğü kullanmasını istiyordum benimle konuşurken. Ve ben bu sözcüğü kullanıyordum. Evet.
Peki son iki yıldır kullanmıyor musun? Neden kullanmayı ya da bu sözcükte yani kullanmakta ısrar etmeyi bıraktın?
Sanırım yeni bir sözcük konusunda biraz cesaretim kırılmış gibi hissettim. Bir de yeni bir sözcük yaygınlaştırmak zor bir şey gerçekten. Özellikle de Türkçe'de bilinen bir anlamı yoksa o sözcüğün. O yüzden sanırım hayatta kalana döndüm.
Anladım.
Gibi oldu.
Ama sahir de bence belki yeniden gündeme alınabilir.
Evet.
En azından burada bahsetmiş olduk insanları.
Burada bahsettim ama sevindim.
Hayatta kalana destek ol. Hayatta kalanları dinliyorum. İstismardan hayatta kalan çocuklar vardır. Hayatta kalanları, kalamayanları, kaybedilenleri ve bulunmayanları unutmuyorum. Hayatta kalana inan, hayatta kalanlar için dayanışma, mükemmel hayatta kalan yoktur ifadeleri de yer alıyor çizimlerinde. Bize hayatta kalan olduğunu söyleyen birine ya da başka bir yoldan hayatta kalan olduğunu öğrendiğimiz birine nasıl davranmalıyız ki iyileşme sürecine destek olabilelim?
Bunun üzerine biraz çalışmıştım. Çünkü gerçekten birinin hayatta kaldığını öğrendiğimizde verdiğimiz ilk tepki şaşkınlık, şok ve ne yapacağını bilememe oluyor çoğunlukla. Ve bunlarla başa çıkamadığımızda da aslında o kişiye zarar verme ihtimalimiz olabiliyor. Yardım etmek ya da iyileşme sürecini kolaylaştırmak ya da dayanışmak bir yana.
Zorlaştırmaya bile gidebiliyor. Evet, kesinlikle.
Bunun için hazırladığım ve henüz yayınlamadığım bir el kitabı var. Yayınlayacak bir yer bulamadığım için yayınlayamadığım. Geçen yıl hazırlamıştım. Ve şöyle bölümler içeriyordu. Bir yakınımız bize hayatta kaldığını söylediğinde neler hissedebiliriz? Bunları hissetmenin doğal olduğunu vurgulayarak hissedebileceğimiz şeylerin sıralandığı, bunları neden hissetmiş olabileceğimizin yazdığı bir bölüm vardı. Sonrasında nasıl ifadeler kullanırsak yakınımıza kendini daha iyi hissettirebiliriz? Nasıl ifadeler kullanırsak bu ona zarar verebilir şeklinde bir bölüm vardı. Neler yaparsak, neler yapmazsak kendini daha iyi hisseder, daha kötü hisseder şeklinde bir bölüm vardı. Burada yargılamamak, yaşadığı şiddet ne olursa olsun ve biz bu şiddeti yaşasak nasıl hissedecek olursak olalım ya da düşünürsek düşünelim nasıl hissedeceğimizi. O kişinin yaşadığı şeyi küçümsememek, azımsamamak. Müdahale etmek istediğimiz zaman, herhangi bir şekilde görüş bildirmeyi düşündüğümüz zaman bunu önceden sorarak yapmak.
Bir örnek üzerinden açıklayabilir misin belki bunu?
Diyelim ki tanıdığımız biri bize yaşadığı tacizi anlattı. Hı-hı. Bununla ilgili fikir belirtmeden önce bunu sormak. Yani ben bu konuda düşündüğüm şeyleri seninle paylaşayım mı yoksa şu an sadece dinlememi mi istersin gibi.
Evet.
Bu tarz şeyler vardı. Önerebileceğimiz şeyler, öneremeyeceğimiz şeyler, öneride bulunmak ne zaman ne kadar sağlıklı olur bununla ilgili bir bölüm vardı. Onun dışında hem kendimizin kullanabileceği hem de hayatta kalan yakınımızın kullanabileceği, ona söyleyebileceğimiz öz bakım, öz yardım yöntemlerinin olduğu bir bölüm vardı. Bence bu tarz el kitabı ya da işte broşür vesaire şeyler online de olabilirler şu dönem için özellikle. Yaygınlaştırılmalı, yani yapılmalı ve yaygınlaştırılmalı ki insanların buna ulaşımı olsun. Bir insan hayatta kaldığında bunu yakınına verebilsin ve ona göre daha sağlıklı bir iletişim kurabilsinler. Yani elimizin altında nasıl davranabileceğimize dair bilgi olması gerekiyor. Çünkü bilmediğimizde gerçekten zarar verebiliyoruz.
Kesinlikle. Peki mesela hangi ifadeler vardı? Yani bunları söyleyin dediklerin ifadeler nelerdi? Yani aslında senin büyük ihtimal çizimlerinde de kullandığın şeyler. Evet. Sana inanıyorum. Başkalarının acılarıyla alay et. Yani hani belki ona karşı kullanılacak değil de yani hep bu hatırlatmalar gibi aslında. Aklına başka gelenler neler?
Sana inanıyorum. Bunu yaşadığın için üzgünüm. Bunu yaşamamış olmanı isterdim. Ben buradayım. Ne zaman istersen konuşabiliriz.
Konuşmamı
istersin, dinlememi mi istersin?
Evet.
Gibi.
Evet. Bir de mesela şey de önemli diye düşünüyorum. Bölüm araştırmasını yaparken de yine altı çiziliyordu, onu fark ettim. Hayatta kalan bir yakınımızla bir fiziksel yakınlık kuracağımız zaman bunun hep öncesinde zaten onay almalıyız ama burada birazcık daha belki birkaç kere onay almalıyız ve reddedildiğimizde de reddedilmiş hissetmemeli. Bunun onun iyileşmesinin bir parçası olduğunu kabul edip o sağlıklı sınırları çizmesine izin vermeliyiz diye okumuştum.
Evet. Dokunarak güç vermek istediğimizde, elini tutmak istediğimizde, sırtına dokunmak istediğimizde önce izin almamız gerekiyor. Ve hani o kişi buna izin vermediğinde de bunu yardıma kapalı olarak okumamak gerekiyor.
Evet, çok güzel söyledin. Evet. Ve sabırlı olmak da gerekiyor. Evet. Kesinlikle. Failimi affetmek ve affetmemek benim kararımdır. Failimi benim adıma affedemezsin. Faille aramızdaki ilişki istismarı aklamaz. Failleri koruma. Failin yaşı istismarı aklamaz. Tanıdığımız, sevdiğimiz, değer verdiğimiz insanlar da fail olabilir demişsin çizimlerinde. Faillerle alakalı mitler neler ve bu mitlerin gerçekleri neler oluyor? Yani aslında sanki hiç tanımadığımız birileriymiş gibi fail ve son cümlede bu var. Yani tanıdığımız, sevdiğimiz, değer verdiğimiz insanlar olabilir gibi. Ve hani faile karşı nasıl bir pozisyonlanma iyileşmeye yardımcı oluyor olabilir? Büyük ihtimalle herkesinki değişiyordur ama daha genel geçer bir şeyler var mıdır? Varsa söyleyebilir misin?
14-15 yaşlarımdayken iyileşmeyle ilgili okuduklarımda özellikle Travma ve İyileşme diye bir kitabı okuyordum. Ve orada faili affetme sahikinin de nefret etme ve intikam alma duygusunun da aynı şekilde fail üzerinde bir kontrol sahibi olma ihtiyacından kaynaklandığı ve bunun sağlıklı olmayabileceğine dair bir bölüm vardı. Yani aslında nihai olarak iyileşmenin yapmaya çalıştığı şey faile karşı kayıtsız olmamız gibi aktarılıyordu. Bunu sorgulayabiliriz gibi geliyor bana. Çünkü faile karşı kayıtsız olabiliriz de bu bize gerçekten nefret etmekten de affetmekten de daha iyi gelebilir. Ama nefret etmeye devam etmek de o kadar kötü bir şey olurmuş gibi gelmiyor bana.
Evet.
Ve nefret ettiğimiz için kendimizi suçlu hissetmemiz ya da işte tam olarak iyileşemediğimizi hissetmemiz de gerekmez.
Evet.
Affetmek de hayatta kalmaya dahil ve affettiğimizde kendi adına faili affetmeyen insanlar bunu yaşadığımız şiddetin kendilerine yansıyış şekline karşı bir ihanet olarak algılayıp kendilerini kötü hissedebilirler, ihanete uğramış hissedebilirler vesaire. Ama hani bir noktada bunun bütün bunların hayatta kalanın yaşantısına dahil olduğu ve bizim belli bir sınıra kadar bu olaya müdahil olabileceğimizi hatırlamamız gerekiyor. Yani faille nasıl bir ilişki kuracağı hayatta kalanın elinde.
Ve kontrol sahibi de olması gereken bir yer. Bir de öz yardıma ve kendinle olabilmeye dair ifadeler var çizimlerinde. Yalnız değilim, yanımdayım. Kendime zarar vermemek, başkalarına zarar vermemek kadar önemli. Kendime bakacak gücüm var. Artık kurtarıcı aramıyorum. Aradığım o kişi meğerse benmişim. Kimse yokken ben buradayım. Kimse beni tamamlayamaz kendimden başka. Sana ait değilim, kendime aitim. Kendimi asla yalnız bırakmayacağım. Kimse benimle ilgilenmezken ben ilgilenirim. Kendimle nasıl konuştuğum önemlidir gibi. Kendinle olabilmek, kendi kendini yalnız bırakmamak neden önemli iyileşme sürecinde?
İyileşme sürecinde bu çizimlerin hepsini kendi iyileşme sürecinde yapıyorum ve hani o yüzden kendi kimden örnek veriyorum.
Evet ama yani herkesinki bence de farklıdır ama bence bu söylediklerin herkese de aslında iyi gelecek şeyler. Yani kimsenin kötü de hissedeceği şeyler
evet, bir ortaklıkta oluyor evet. Bir yere kadar. Kendi sürecimde yardım ararken bana yardım etmesini beklediğim insanlarla ilgili çok sağlıklı olmayan şeyler hissettiğimi fark ettim bir yerde. Çok insanların yapamayacağı şeyler beklemek onlardan, edemeyecekleri yardımlar beklemek ya da aslında kendim için orada olmam gerekirken ben kendim için orada olamadığım halde başkasının benim için, benim adıma orada olmasını beklemek gibi şeyler yaptığımı fark ettiğim oldu. Bunun için kendi başına olabilmek, kendi başına olduğumda travmatik yaşantı tarafından işgal edilmemek, kendini eğleyebilmek, kendinle bir şeyler yapabilmek bana çok önemli geliyorlar. Ve sonradan edindiğim beceriler bunlar. Öğrenmem gereken şeyler oldu. O yüzden öz bakım ve öz yardımı vurgulamak bana çok önemli geliyor.
Çok da haklısın. Peki sen bağır ki şiddet sussun, sen bağır ki Gülistan bulunsun, kendim için ses çıkarıyorum, arkadaşım için ses çıkarıyorum diyorsun. Cinsel şiddete ses çıkarmak neden elzem? Cinsel şiddetle mücadele etmek için çıkan sesler iyileşmeye nasıl iyi geliyor? Yani bu birazcık hani seyirci kalan mı, müdahale eden mi olacaksın durumu gibi. Bu müdahale eden yani upstander olma durumu, hayatta kalan için etrafındaki birinin upstander, müdahale eden olması, ses çıkaran biri olması durumu nasıl hissettiriyor?
Aslında oradaki vurgu hem kendim için hem başkaları için ses çıkarmak üzerindendi. Önce kendim için sonra başkaları için evet. Gibi de okunabilir biraz. Evet. Çünkü kendim için çıkaramadığım sesleri başkası için çıkarmaya çalıştığımda kendimi unutmuş gibi de olabiliyorum bir yerde. Ses çıkarmak iyileşmek için inanılmaz önemli bir şey. Çünkü travmatize olmak susmak demek. Bir şiddetten hayatta kalmak, dilsiz kalmak, sessiz kalmak, ne söyleyeceğini bilememek, söyleyecek kelimenin olmaması demek. Ve iyileşmek bu yaşantıya kelimelerini vermek demek, sözcükler vermek, ifade bulmasını sağlamak demek. Dile getiremediğimiz bir şeyden iyileşmemiz çok zor. Yeniden kurgulayamadığımız bir şeyden iyileşmemiz de öyle. Yaşadığımız şiddeti yaşadığımız gibi ham halinde bırakırsak onu bir hikayeye dönüştüremiyoruz. Ve bir hikayeye dönüşemeyen bir şiddet de hayatımıza eklemlenemiyor. O yüzden travma olarak kalmaya devam ediyor ya da travma olarak kalabilir ama işlenmemiş bir travma olarak kaldığı zaman onunla yaşayamayabiliyoruz. Evet. Ve onunla yaşayabilir hale gelmek için kelimelere ihtiyacımız var, sese ihtiyacımız var. Ve başkaları için de bunu yapmaya ihtiyacımız var. Çünkü kendimiz için çıkarabileceğimiz ses sınırlı. Kendimiz için edebileceğimiz mücadele sınırlı. Dayanışmaya ihtiyacımız var hepimizin. Başkalarının da bizim için ses çıkarmasına ihtiyacımız var. Yaşadığımız şiddeti kabul etmesine, inanmasına ve tanınmasına ihtiyacımız var.
Dayanışmaya geldik. Senin ifadelerinle yine başlayacağım soruma. Dayanışma istemeye hakkım var, yardım istemeye hakkım var. Diğer hayatta kalanlara ulaşabilirim. Hukuki mücadele verip vermemek benim kararım. Ücretsiz ve nitelikli akıl sağlığı hizmeti almaya hakkım var. Hayatta kalanlar için dayanışma. Şiddeti, acıyı, adaletsizliği unutmadığım gibi mücadele edenleri de hatırlıyorum. Gücümü onlardan alıyorum. Senin için ne kadar zor olduğunu görebiliyorum. Ben buradayım diyorsun. Birazcık da iyileşme sürecinde dayanışmadan bahsedelim. Aslında konusunu açtın ama belki kendi sürecinde dayanışma sana ne ifade etti? Dayanışamadığın yerlerde iyileşmene nasıl devam ettin? Bunlardan bahsedersin belki istiyorsan.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Podbi Medya'dan yeni bir podcast dizisi. Misafir Odası.
Aa, hayali kitlen. Merhaba. Nasılsınız?
Ben Umay. 35 yaşındayım. Kafamın içinde kalmayı severim.
Abla, annem yok.
Ben annenizi gördüm.
Fayruz, neydi bizim örgütün adı? Susun!
Volkan Çıkıntıoğlu'nun yazdığı, Tunç Şahin'in yönettiği, başrollerinde Aslı İnandık, Güven Murat Akpınar ve Derya Alabora'nın oynadığı Misafir Odası tüm podcast platformlarında yayınlanıyor.
Dayanışma görmemek iyileşme sürecini uzatan bir şey ve gerçekten çok fazla uzatabilen bir şey. iyileşmeyi geriletebilen bir şey.
Yeni travmalarda yaratan
bir şey aslında. Evet, yeni travmalarda yaratabilen bir şey. Çok haklısın. Üzerine iyileşmen gereken başka şeyler yaratan bir şey.
Evet.
Yeni iyileşmelere ihtiyaç duymana sebep olabilen bir şey. Benim deneyimimde dayanışma görmemek bana travmaya ek olarak epey zarar verdi. Ve bir noktada ana travmadan iyileşmeye başladıktan sonra oturup onun ardından gelen travmalardan iyileşmeye çalışman gerekiyor. Dayanışma bir insana sadece inanmak demek de olabilir bazen. Sadece oturup saatlerini ayırıp dinlemek de olabilir ve onun yaşadığı hikayeyi onunla birlikte kaldırmak, paylaşmak demek olabilir. O insanın kendini nasıl hissettiğini ara sıra arayıp kontrol etmek demek olabilir. Bugün nasılsın, ne hissediyorsun, tetikleniyor musun, tetiklenmelerin nasıl, yoğun dönemlerde özellikle.
Yoğun dönemler dediğin daha böyle ülke gündeminde olan bir olay gibi mi olmuş oluyor? Yoksa nasıl, senin için önemli bir tarih gibi mi?
Ya hem ülke gündeminde olan bir olaydan dolayı tetiklenebiliriz. Hem bir dava duruşması olabilir o süreçte. Ya da işte terapide yaşadıklarını anlattığı bir zaman olduğunu biliyoruzdur o kişinin. Evet. Ve o sıralar kontrol etmemiz gerekebilir. Yani check etmekten bahsediyorum burada. Kontrolden kastımı nasıl çevireceğimi bilemedim.
Anladım. Arayıp iyi olup olmadığını sormak gibi.
Yani dayanışma o kadar büyük bir şey olmak zorunda değil. Evet. Ve gözümüzde o kadar büyümek zorunda da değil. Aslında o kadar büyük olmadığını fark ettiğinde kendini yapabilir hissetmen de daha kolay oluyor.
Evet.
Bir başkası için.
Ve etkisi aslında çok büyük. Yani yapabilmek çok zor ya da çok işte efor isteyen de hakikaten bir şey değil.
Evet.
Ama gerçekten hani bu dayanışabildiğinde etkisi gerçekten çok yapıcı ve sağaltıcı olabiliyor yani hani.
Ve Türkiye'de cinsel şiddetin hayatta kalanlarla dayanışma gerçekten çok az bulunan bir şey. Çünkü insanlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ben örneğin üniversiteye yeni başladığımda hayatta kalanlar için destek grupları aramıştım.
Onu soracaktım şimdi, destek gruplarını.
Evet ve bulamamıştım. Yoktu İstanbul'da. Hiçbir şekilde. İstanbul'da yoktu. Bana Türkiye'de olmadığını söylediler aradığımda. Ve ben de yoksa kuralım diye düşündüm. Ve kurmaya çalıştım bir şekilde. Okulun kadın araştırmaları kulübüne gitmiştim.
Boğaziçi Üniversitesi'nde evet, okuyorsun. Boğaziçi'nde psikoloji okuyorum. Okuyorsun.
Oradan olumlu dönüş alamayınca LGBT artı kulübüne gittim. Orası daha olumlu geldi ama birlikte Breme.
Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi.
Orada biriyle görüştüm. Ve bize bunun çok yapılabilir olmadığını söylediler.
Okul içerisinde olduğu için mi?
Okul içerisinde de değil. Genel olarak yapılabilir bir şey olmadığını söylediler. Sonra CİTÖ'ye gittik. CİTÖ'de cinsel taciz önleme komisyon ya da kurul ya da öyle bir şeyi. Orada görüştüğümüz kişi bunu eğer ki başımızda bir psikolog ya da psikiyatrist olmadan hayatta kalanlar olarak bir araya gelmek şeklinde yaparsak birbirimize zarar vereceğimizi söyledi.
Anladım. Bunu soracaktım. Acaba bu yüzden mi söylediler diye?
Bu beni politik olarak öfkelendiren bir tutumdu. Çünkü hayatta kalmayan insanlardan da zarar görüyoruz. Ve bir araya geldiğimizde özellikle birbirimize zarar vereceğimizin düşünülmesi dayanışmanın çok karşısında duran bir şey.
Evet.
Bir düşünce. Ve ayrıca bizi stigmatize eden ve birbirine zarar verme ihtimali yüksek insanlar olarak etiketleyen de bir düşünce. Ama ben nereye başvursam bu düşünceyle karşılaştım. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'ne gittim. Orada da yapabilecek bir şeyleri olmadığını söylediler. Ama tavırları daha olumluydu, biraz daha olumluydu CİTÖ'ye göre. Sonra o düşüncem o şekilde kaldı. Ya hala İstanbul'da ya da Türkiye'nin herhangi başka bir yerinde cinsel şiddetten hayatta kalanların birbiriyle bir araya gelebileceği destek grupları olmasının gerektiğini düşünüyorum. Ve çok ihtiyaç var buna bence.
Peki nasıl olabilir bu? Yani biri modere mi eder? Yani kafanda nasıl olabilirdi bu? Yani kafanda oluşturduğun o destek grubu buna ihtiyaç bence yok dediğin yerde nasıl bir kurgu vardı kafanda?
Böyle bir grup kurulursa eğer hayatta kalanlardan biri ya da dönüşümlü olarak bütün hayatta kalanlar bu grubu modere edebilirler bence. Gerektiği zaman grup içinde herhangi bir çatışma ya da zarar görme, tetiklenme vesaire yaşandığı zaman bir psikologtan destek de alınabilir. Bu hani gereken bir şey de olur muhtemelen çünkü tetiklenebilecek insanlarız. Ve hani özel olarak tetiklenebilecek konular üzerinde konuşacağız orada sonuçta.
Evet.
Ama hani bu illaki bizimle birlikte bizden olmayan ve uzman birinin bulunmasını da gerektirmiyor bence. Çünkü bu güven ortamına da zarar verebilecek bir şey de olabilir. Çünkü birbirimizle olacağımız bir yerden bahsediyoruz. Ve sırf birbirimize zarar verebiliriz böyle bir ihtimal var diye dışarıdan birinin bizi gözetlemesi hoş olmaz gibi geliyor.
Evet.
Ve ayrıca bunun için terapi grupları da var.
Hı-hı.
Terapi grubu başka bir şey. Destek grubundan. Ve hani böyle bir çekincesi olan bir insan terapi grubuna da gidebilirdi eğer olsaydı.
Eğer olsaydı. Evet. Siz de ama terapi değil destek grubu oluşturmaya Hı-hı. çalıştınız zaten. Tetikleyicilerden bahsettik. Sen de şöyle yazmışsın. Tecavüz tehdidi içeren küfürler kullanmıyorum. Paylaşımlarıma tetikleyici içerik uyarıları koymayı unutmuyorum. Tetiklendiğimde ne yapacağıma dair planım var. Şiddet görüntülerini yaymıyorum diyorsun. Tetikleyici nedir? Tetikleyicilere dair uyarmak neden önemli oluyor? Ve tetiklendiğinde sen ne yapıyorsun? Tetiklenmekle, tetiklendiğinde nasıl başa çıkıyorsun?
Tetikleyici bizi duygusal olarak travma anına götürebilen herhangi bir şeye deniyor.
Bu bir ses olabilir, bir görüntü olabilir, evet. Bir kelime olabilir.
Herhangi bir şey olabilir.
Evet, evet. Herhangi bir uyarıcı değil mi?
Evet. Ve tetikleyicilere karşı uyarı koymak şu yüzden önemli. Tetikleyici bir şey kuryesiyle karşılaşmamız bize neyle karşılaşabileceğimize dair bir bilgi veriyor önceden. Ve bu bize güç veren bir şey. Aynı zamanda karşılaştığımız şey üzerinde bir kontrolümüz de oluyor. Bir seçme hakkımız oluyor. O şeyle karşılaşmayı ya da karşılaşmamayı biz seçebiliyoruz. Uyarı olmadan karşılaşmakla uyarıyı görüp yine de karşılaşmayı seçmek arasında o yüzden gerçekten büyük bir fark var.
Evet.
Bir de tetikleyici içerik uyarılarını alerji uyarılarına benzeten bir yazıyla karşılaşmıştım internette.
Biraz çok bahseder misin?
Diyorduk ki alacağınız herhangi bir şeyin içinde yer fıstığı varsa üzerinde alerjen uyarısı olması gerekiyor. Çünkü yer fıstığı bazı insanların alerji olabileceği bir şey. Bazı insanların da olmayabileceği bir şey. Ama kimin olacağını, kimin olamayacağını bilemezsin. Ve sen onu markete koyuyorsan oraya alerjisi olan biri de gelebilir, olmayan biri de gelebilir. Yani tetikleyici içerik uyarısı koymak da buna gerçekten çok benzeyen bir şey. Tetiklenebilecek biriyle de biri de onunla karşılaşabilir o içerikle. Tetiklenmeyecek biri de karşılaşabilir. De hani oraya o bilgiyi koymanın kimseye bir zararı yok ama bazı insanlara yardımı var.
Kesinlikle.
Ben tetikleyicilerle nasıl baş ediyorum? Tetiklendiğimde ne yapacağıma dair plan yapıyorum önceden. Bir defter tutuyorum. Tetiklendiğimde kimlere arayabileceğimi yazıyorum. Kimlere yazabileceğimi, mesaj atabileceğimi yazıyorum. Ve aslında yine daha önce de söylemiştim bunu. Tetiklendiğimde en çok yaptığım şey kendimle kalmak ama dışarıda kendimle kalmak. Kendimi evin içinde tutmamaya çalışıyorum. Aha. Çünkü ev ortamı bana iyi gelmiyor. Ve yürüyüşe çıkıp ya da salıncakla sallanıp bu tetiklendiğim şey üzerinden nasıl bir resim çıkarabilirim, nasıl bir fikir çıkarabilirim ve bununla nasıl mücadele edebilirim üzerine düşünmek. Bu bana çok iyi gelen bir şey.
Dönüştürüyorsun.
Evet.
Orada. İyi ki de yapıyorsun. Bir çiziminde kurumsal cinsel şiddet politikalarınız nerede diye soruyorsun. Aslında programın başında da bahsetmiştin ve programda geleceğiz zaten bu kısma demiştik. Bu çok kritik ve önemli bir mesele. Çünkü cinsel şiddet alanında çalışan kurumların bile kurum için cinsel şiddet politikaları yok. Bana bu şeyi veriyor sanki. Sanki bu alanda çalışan kişiler kendilerini cinsel şiddetten o zaman muaf tutuyorlarmış gibi bir resim çiziyor bu bana olmaması durumu. Peki bu kurumsal cinsel şiddet politika metinlerinin öneminden biraz bahseder misin? Bu metinler nasıl hazırlanabilir?
Öneminden nasıl bahsedebilirim gerçekten hani çok bilmiyorum çünkü bana çok bariz geliyor.
Evet.
Bir kurum içinde bir insan herhangi bir şiddetten hayatta kaldığında gidebilecek bir yerinin olması gerekiyor. Neler yapılabileceğinin diğer insanlar tarafından da o kişi tarafından da bilinmesi gerekiyor. Faille aynı ortamda kalmamasının sağlanması gerekiyor. Faille ilgili ne yapılacağının bilinmesi gerekiyor, belirlenmesi gerekiyor ve bunların uygulanması gerekiyor. Ama cinsel taciz politikası ya da şiddet politikası olmadığında bunların hiçbiri yapılamıyor. Ve olay görmezden geliniyor. Ya da işte insanlar genellikle nasıl süreç işleteceğini bilmediklerinde evet. Süreç işletmiyorlar.
Evet. Lambda'nın var mıydı?
Lambda'da yoktu ve şöyle bir olay olmuştu Lambda'da en başta. Ben daha Lambda gönüllüsü değildim. Ama Lambda'nın pazar sohbetlerine gidiyordum o zamanlar. Pazar sohbetleri vardı. Ve bir gün pazar sohbetlerinin WhatsApp grubunda beni 13-14 yaşlarımda internetten bir yıl kadar taciz eden birini gördüm. Görünce Lambda'dan birine söyledim ve aldığım cevap şu oldu. Ya evet o hepimize sarkıntılık yapıyor, sana da mı yaptı? Ve hani bu insanların herhangi bir şiddet olayıyla karşılaştığında ne söyleyeceğini bilmemesinden de kaynaklanıyor olabilir. Sonrasında daha yetkili bir abimize gittim. Ve o kişi gruptan çıkarıldı. Ama hani ne süreyle gruptan çıkarıldı, bana nasıl bir yaklaşımda bulunulacak, o kişi geri gelecek mi, ne zaman geri gelecek, ne koşullarda geri gelecek bunların hiçbiri bilinmiyor.
Bir öz eleştiri istendi mi bu kişiden vesaire. İstenmedi. Bir de sen o ilk tepkiyi de duymuş oldun.
Evet.
Almış oldun yani.
Onunla ilgili sarkıntılık. Hiçbir şey yok.
Evet.
Yani sonra Lambda'da gönüllü oldum. Ben Lambda'nın herhangi bir şiddet politikası olmadığını biliyordum. Bir şiddetle mücadele komisyonu kurmak istedim. Lambda komisyonlar üzerinden işleyen bir derne. Orada her türlü şiddete karşı politika metni yazmaya çalıştım. Önce hali hazırda yazılmış metinlerden yardım almaya çalıştık ve çok fazla Türkçe metin olmadığını gördük. Bir literatür taradık ama yeterince taramadığımızı düşünüyorum ben. Oraya biraz atladık bence. Sonra bölüm başlıkları hazırladık. Bayağı uzun bir metin tasarlamıştık kafamızda. İçinde Hayatta Kalan Hakları diye bir bölümün de oldu. Bu da bize çok iyi geldi gerçekten. Metni yazmaya başladık. Metin yazma sürecinde Lambda'nın diğer gönüllülerinin de katılacağı iş toplantılar yaptık bu metinle ilgili. Belirlediğimiz bazı başlıklarda, çünkü kafamızda bir sürü soru işareti vardı. Onları hep birlikte tartışmamız gerektiğini düşündük. Bütün Lambda ilgilendiren bir şey olduğu için. O toplantılar üzerine not alıp orada aldığımız notlarla ilerlemeye çalıştık. Birkaç bölüm yazdı ama ben ayrıldıktan sonra komisyonun dağıldığını öğrendim ben. Yani Lambda'nın hala bir
metni
yok. Politikası da yok.
Ayrılmanla bir alakası var mı bu sürecin uzaması falan?
Evet, aslında var. Çünkü şöyle oldu. Şiddetli Mücadele Komisyonu'na hep Lambda'nın yeni gönüllüleri geldi. Eski gönüllülerinden ve Lambda'nın eski gönüllülerinin tamamı erkekti. Hiçbiri katılmadı ve bu konuyla da pek ilgilenmediler. Sonrasında ben terk edildiğimde bana inanmayan ve yaşadığım şeyi küçümseyen insanlar da bu insanlardı. Haliyle Lambda'da daha sonra gönüllü olmaya başlayan insanların bir talebi var. Ama Lambda'nın demirbaşı olan insanlar bu talebi görmezden geliyor ve buna katılmıyorlar şeklinde bir durum oluşmuştu. Anladım. Ve bu yüzden de ayrılmak zorunda kaldım ben.
Anladım. Peki Türkiye'de bu metin olmuş iyi örnek aklına gelen dernekler, kurumlar var mı?
Yok. Çünkü hani internetten aradık biz ve bulamadık. Ama literatür, bizim literatür taradığımız zaman yaklaşık olarak bir yıl kadar önceydi. Ondan sonra bir şey oldu mu çok bilmiyorum. Onun öncesinde de vardı ve bizim ulaşamadığımız, vardı ve biz ulaşamadık şeklinde bir örneğin olması da çok olası. Çünkü o metinler sanırım çok ortalıkta olmuyorlar. Çok ulaşılabilir olmuyorlar ve aslında internette hiç olmayabiliyorlar. Yani dernekler ve örgütler o metinleri kendi içlerinde tutabiliyorlar. Gerektiğinde kullanmak üzere.
Anladım. Bu metinler bir hayli gerekli.
Evet.
Sen de şey yazmışsın, yani böylesi yerleşmiş politika ve programlara sahip olmak hem cinsel saldırıyı hem cinsel tacizi engellemek hem de gerçekleşmesi durumunda uygun tepki vermek için uzak ara en iyi yoldur demişsin böylesi metinlerin oluşturmasının. Şimdi başka bir konu. Arkadaşlarım satılık değil. Hayvanlar üzerinde denenmemiş ürünler kullanıyorum. Hayvanlara zarar vermeden yaşayabilirim. Senin kadar değerliyim. Seni eğlendirmek benim kararım değil. Sen de bir hayvan türünün bireysin, tıpkı benim gibi. İfadelerinin yer aldığı çizimlerin de var. Zaten vegan, queer, feminist çizimler diyorsun çizimlerine. Veganizmi iyileşme sürecinde nasıl bağdaştırıyorsun? Bağdaştırıyor musun? Ben bağdaştırdığın varsayımıyla soruyorum bu soruyu. Ve hani vegan olmak iyileşmende yardımcı oldu mu, oluyor mu?
Vegan olmak iyileşmeme yardımcı oldu, evet. Ve iyileşmeyle ilişkilendiriyorum da. Veganlığın iyileşmemin bir parçası olacağını her zaman biliyordum ve vegan olmayı da her zaman istiyordum. 11 yaşımda vejetaryen olmuştum. Sonra bir süre bırakmam gerekmişti. O zamanlar nasıl sürdürebileceğimi çok bilmiyordum. Çok sürdürülebilir olmamıştı. Ama bir yandan iyileşme sürecinin biraz daha ileri bir noktasını ertelediğim de bir şeydi. Çünkü iyileşmenin gerideki kısımlarında odaklanmam gereken çok fazla şey varmış ve bir noktada hayvanlara zarar vermemeye, insan dışı hayvanlara zarar vermemeye odaklanmak bir sonraki aşamaymış gibi hissediyordum kendimi. Önce kendime odaklanmalıyım ve sonra diğer insanlara ve diğer hayvanlara odaklanmalıyım şeklinde bir duygum vardı. Vegan olduktan sonra...
Keşke daha önce yapsaymışım.
Çünkü kolay olmayacağını düşünüyordum ve gerçekten çok kolay oldu. İyileşme çok kişiden dünyaya yayılan bir şeymiş gibi hissettiriyor bana. O yüzden de çiziyorum zaten. Ve sadece insanların dünyasında değil, insanlar dışındaki hayvanların dünyasında da yayılması gereken bir şey olduğunu hissediyorum. Bir yandan insan dışı hayvan türlerinin şiddete, işkenceye maruz kaldığı ve öldürüldüğü bir sistemin parçası olurken, diğer yandan insan bireylerinin travmadan iyileşmesi üzerine yazmak, çizmek, konuşmak, düşünmek, bunun öznesi olmak bana kendimi gerçekten kötü hissettiriyordu.
Yani daha bütüncül bir yaklaşım sanki iyileşmeye gibi olmuş oluyor. Yani evet. Böyle daha bütün hissetmene yardımcı oluyormuş gibi belki diyebilir miyiz? Yani ben de onu çıkarım yaptım ama benim çıkarım.
Evet, öyle. Kendimi hiç diğer hayvan türlerinden daha değerli hissetmedim sanırım. Bu da vegan olmam gerektiğini düşünmeme yardım eden bir şeydi. Ve çizdiğim şeylerin insan dışı hayvanlar için de bir yere kadar geçerli olduğunu da biliyordum. Onların da iyileşmeye ihtiyacı var.
Evet.
Bizim yaşattığımız şiddetlerden ve başka şeylerden. Onlar da travmatize olabiliyorlar.
Çok çok teşekkür ediyorum Melis. Senin eklemek, sormak ya da söylemek istediğin bir şey var mı?
Failler hakkında konuşurken faillerle ilgili mitleri biraz atlamış gibi hissettim kendimi. Ve orada özellikle dertli ve yaralı olduğum bir konu var. Şöyle, benim yaşadığım cinsel şiddette fail bir çocuktu.
Sen de çocuk.
Ben de çocuktum, o da çocuktu. Benden büyük bir çocuktu ama hani benim için benden ne kadar büyük olduğunun çok fazla bir önemi yoktu. Çünkü bir insan üzerinde güç kullanmak için, iktidar kullanmak için çok da büyük olmanız gerekmiyor aslında. Ama yaşadığım şiddeti anlattığımda, psikologlara anlattığımda, etrafımdaki insanlara anlattığımda, avukatlara anlattığımda, aileme anlattığımda aldığım tepki hep yaşadığım şiddetin failinin yaşı üzerinden oldu ve hem yaşadığım şiddetin sırf bu yüzden çok fazla küçümsendiğine tanık oldum. Hem değersizleştirildiğine tanık oldum. Hem de yok sayıldığına tanık oldum. Çünkü bazı insanlar bunu bir cinsel şiddet olarak kabul bile etmediler. Ya da istismar olarak.
İstismar tanımıyla da alakalı bir itirazın olmuş.
Evet, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği çocuğun ve ergenin, çocuğa ve ergene cinsel istismarını istismar olarak kabul etmediğini yazmıştı. Ve hani
bu doğru değil, istismar çocuktan çocuğa da olabilir.
Ve literatürde de bu şekilde geçen bir tanım. Ama hani özellikle Türkiye'de mi bu şekilde oluyor yoksa diğer ülkelerde de mi aynı önyargı geçerli, bunu çok bilmiyorum. Ben Türkiye için de deneyimledim daha çok çünkü. Ama hani söylemek istediğim şey çocukların da fail olabileceği ve bunun bir yandan failin canavar olduğuna dair mit yüzünden bize bu kadar korkunç gelmiş olabileceği. Çünkü failler canavar değildir. Failler tanıdığımız, sevdiğimiz, birlikte mücadele ettiğimiz, iyi olduğuna bütün kalbimizle inandığımız insanlardır aynı zamanda. Masum olduğuna da bütün kalbimizle inandığımız insanlar olabilirler. Ve bir çocuk da fail olabilir, bu çocuğu korkunç bir şeye çevirmez. Yetişkini korkunç bir şeye çevirmeyeceği gibi.
Çok çok teşekkürler bunu da belirttiğin için. Başkası eklemek, sormak, söylemek istediğin bir şey var mı?
Sanırım yok.
Çok teşekkür ediyorum bugün konuğum olduğun için.
Ben teşekkür ederim.
İyileşme çizimlerin gerçekten çok iyi geliyor. Melis'in işlerini Instagram'da iyileşme çizimleri hesabından da takip edebilirsiniz. Bence etmelisiniz. İlerleyen günlerde de zaten bölümü takip eden günlerde Mental Kültürist'in Instagram hesabından da paylaşıyor olacağız Melis'in çizimlerini. Ben zaten sürekli paylaşıyordum aslında. Bölümü yine Melis'in iyileşme çizimlerinde yer alan ifadelerle bitirmek istiyorum. Cinsel istismardan iyileşiyorum. Sen de iyileşebilirsin. Benim suçum olmadığını biliyorum. Sana inanıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.